Ayrım 26. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 251. Kopo ile Hüseyin omuzdan çaprazlama bağlı iki kütüklük ve silah taşırdı her zaman. İkisi de hemen silahlarını ellerine alıp heyecan ve telaş içinde kayalıklar arasında eğilerek çocuklara doğru koşmaya başladılar. Kızlar ise kanlı bir çatışmanın olabileceğini düşünecek yaşta değillerdi. Kötülük bilmeyen küçücük kalpleriyle felaketin ağırlığını hesaplayamadılar. Bir anda ateşlenen binlerce silahın sesi çocuklara sanki bir yıldırım gürültüsü gibi geldi. En küçüğü boz elbiselilere gülerek bakıyordu ve gülücükler gül yüzünde dondu. Üç serçenin vücutları kızıl kanlara belendi. Çığlıkları dağların yamaçlarındaki sarp kayalarda yankılandı. Sanki dağların derin vadileri ve Dersim'in sarp kayaları kızlarla beraber inledi. Solan üç Dersim gülünün çığlıkları anne ve babanın ciğerlerine bir hançer gibi saplandı. Üç yavrunun öldüğünü, kızıl kanlar içinde yabanıl güllerin arasına yığılıp kaldığını gören anne bu acıya dayanamadı. Dizlerinin bağı çözüldü ve yere düştü. Bulunduğu yer kayalık ve çukur olduğu için askerler anneyi göremiyordu. Kopo hala kayalıklar arasından kızlarına doğru ilerliyordu. Hüseyin amcasının ayaklarına sarıldı. ''Apule, senin gibi bir yiğit mantıksız davranmaz. Artık kızlar için bir şey yapamayız. Geride kalan oğlunu ve karını kurtarabilirsin.'' dedi. Hüseyin'in bu sözlerinin mantıklı olduğunu kavrayan Kopo geriye, hanımıyla oğluna doğru döndü. O anda sanki havadan kurşun yağıyordu. Yamaçtan dereye doğru uzanan 2 metre yüksekliğinde kayanın arkasında ilerledikleri için kurşunlardan kurtuluyorlardı. Kayalara çarpan kurşunların gürültüsü, vızıltısı ve tozları ortalığı cehenneme çevirmişti. Kayalar arkasından ilerleyen Hüseyin yeğenine, Kopo da karısına yetişmişti. Kopo karısının şok halinde olduğunu anladı. ''Kızlarımız ölmedi. O küçük çocuklara kimse kurşun atmaz. Sen korkudan dolayı her şeyi yanlış görüyorsun. Beni takip et.'' dedi. Şok halinde olan anne bilinçsizce Kopo'yu takip etmeye başladı. 16 yaşındaki yeğeni Hüseyin ile amcası Kopo silahları ile birbirini koruyorlardı. Hüseyin ateş ederken Kopo ile karısı yer değiştiriyordu. Kopo ateş ederken Hüseyin ile Kopo'nun oğlu yer değiştiriyordu. Böylece askerlerin henüz ulaşmadığı güneye, Tağar Çayı'na doğru kaçarak kurtulmaya çalışıyorlardı. Bölgenin uçurumları, kayaları onların kurşunlardan korunmasına elverişliydi. Askerle aralarında 700 metre uzaklık vardı ama onlarca asker koşarak sağdan soldan Kopogil'e yaklaşıyordu. Kopogil mağaranın altındaki Tağar Çayı'na ulaşmayı başardılar. Çayı geçince koyu ormanlar içine dalıp kurtulabilirlerdi. Askerlerin kullandığı silahların menzilinde olan, ayrıca mitralyözle taranan ve açıkta kalan bu ırmağı geçmek mümkün değildi. Fakat başka seçenek yoktu. İnsanoğlu darda kalınca imkansızı denemek zorundadır. Tek seçenek, tek çare bu ırmağı geçip ormanın derinliklerinde kaybolmaktı. Geçecekleri yer düzdü ve düz bölgeye yayılan ırmak derin değildi. Yer değiştirme sırası Kopo ile karısındaydı. Kopo karısı Fecire'yi iyice tembihledi. ''Kızlarımıza tekrar ulaşmak için yaşamak zorundayız.'' dedi. ''Sen cesur bir kadınsın, metanetli olmalıyız.'' dedi. Hüseyin ateş etmeye başlayınca Kopo ile Fecire ya Hızır deyip fırladılar yerinden. Kopo yaydan çıkan bir ok hızıyla koyu ormana ulaşmıştı. Artık kurtulmuş sayılırdı. Arkadan karısının çığlığını duydu. Fecire vurulmuştu. Karısını hem çok seviyordu hem de bırakıp kaçmayı yiğitliğine yediremedi. Kurşun yağmuru altında yaralı karısını kurtarmaya koştu. Tam karısının kolunu yakalamışken Kopo da vuruldu. Yaralı halde silahıyla yanındaki büyük taşın arkasına sıyrıldı. Ateş etmek için kolları tutmuyordu. İki koluna ve bedenine kurşunlar saplanmıştı. Üç yandan kurşun yağıyordu. Martinler, makineler kan kusuyordu. Tüm askerler aynı bölgeye ateş ediyordu. O an sanki gök gürlüyordu. Aynı Kayseri'deki İsmail'e Veli'nin rüyasındaki gibi bir kıyamet koptu. Kayalara çarpan, toprağa saplanan kurşunların çıkardığı tozlardan dolayı ortalık toz duman oldu. Kurşunlarla parçalanmış olan Kopo'nun vücudu hareket edemiyordu ama şuuru hala yerindeydi. Kendini Hazreti Hüseyin'le birlikte rüyada gören beyaz sakallı dedeyi hatırladı. Akan kanının Tağır çayına karıştığını gördü. Kanının bu nehirle birlikte önce Fırat nehrine, sonra da ta Kerbela çölüne kadar ulaşacağını, Hazreti Hüseyin ve Hallacı Mansur'un kanının aktığı yerlere kadar gideceğini hayal etti. Kopo kahpe dünyaya veda ederken son kez bir kanlar içinde yatan karısına, bir silahının tetiğine basan yeğenine, bir de oğluna baktı. Üç sevimli kızını düşündü. Son kez Hüseyin'e bir şeyler söylemek istedi. Beyni çalışıyor fakat dili dönmüyordu. O anda Hüseyin hala ateş ediyordu. 16 yaşındaki bu çocuk sanki yıllarca savaşta pişmiş bir kahraman kadar soğukkanlı ve cesaretli davranıyordu. Tek silahla bu kadar askere karşı konulamayacağını biliyordu, kaçmayı düşündü. Yanında kalan küçük yeğeninin korkudan dizleri tutulmuştu. Bir kayanın arkasından sürünerek yeğenine yaklaştı. Onu kurşunlardan korumak için kolundan tutup daha emin bir yere iki kayanın yarığına attı. Kendisi ölen amcasının yakınındaki bir kayanın arkasından atışa devam etti. Askerler Hüseyin'in yanına başka silahlı insanlar gelebilir, sayıları fazla olabilir diye sürünerek dikkatlice oraya yaklaşıyorlardı. Oysa o yalnızdı ve elindeki tek silahı kullanıyordu. Silahların kurşunları Hüseyin'in elindeki mavzeri parçalayıp işlemez hale düşürdü. Hüseyin yanındaki büyük taşın ardından sürünerek amcasının martinini aldı ve aklına göre yer değiştirmek, yanıltmak için yandaki ağacın büyük gövdesinin arkasına uzanıp ateşe devam etti. Askerler onu dürbünle gözetliyordu. Mitralyözü yetiştirip kurmuştu. Mitralyözün kurşunları Hüseyin'in arkasına saklandı, ağacın dallarını uçurdu. Sadece kalın gövdesi kaldı. Hüseyin'in o an mermileri de tükendi. O ağaç gövdesinin arkasına ölmüş gibi uzandı. Silah sesi gelmeyince askerler hepsinin öldüğünü düşündüler. Zaten nehir ortasında kalan Kopo ile hanımının cesetlerini görüyorlardı askerler. Yine de tedbirli ve dikkatlice aşağıya indiler. Komutan amacına ulaştığı halde düşünceliydi. Çünkü Elazığ'daki Abdullah Paşa Kopo'yu sağ istemişti. Askerler aşağıya inince Kopo'nun yeğeni Hüseyin ile Kopo'nun oğlunun sağ olduğunu gördüler. İkisi de yara bile almamıştı. Başlarındaki komutana haber verdiler. Komutan erlere sakın öldürmeyin. Abdullah Paşa dağlardaki durumu öğrenmek ister bu çocuklardan. Kopo'yu komutana sağ götüremedik. Kopo'nun yerine bunları sağ götürelim. Bu çocukları konuşturmak, bilgi almak daha kolaydır dedi. Çatışma manyetolu telgrafla Abdullah Paşa'ya ulaştırıldı. Kopo'nun sadece ailesiyle oraya gideceğini kabullenemiyor, böyle bir hareketi mantıkla bağdaştıramıyordu. Abdullah Paşa mutlaka kalabalık bir silahlı grubu vardır. Bölgeyi iyice arayın ve çocukları sağ getirin. Bilgi almamız gerekir diye dağdaki yetkili subaya telgraf çekti. Sadece iki silahşörü bulunan bir aileye karşı yüzlerce askerle yapılan bu operasyondan sonra komutan sanki bir orduya karşı savaşmış, büyük bir meydan muharebesi kazanmış edayla erlere emir verip Kopo ile eşinin başını kestirdi ve heybeye koydurdu. Çemişgeze'ye giderken Hüseyin üzüntüsünü sezdirmiyordu, dimdik yürüyordu. Kopo'nun 10 yaşındaki oğlu kendinden büyük olan Hüseyin'in cesur tavırlarına hayran kalıyordu, saygı duyuyordu. Onun gibi cesur davranmak, başını dik tutmak istiyordu, ona öykünüyordu. Ama o daha küçük çocuktu, Hüseyin gibi metanetli olamıyordu. Askerler ikisini de Çemişgeze'ye götürüp cezaevine koydular. Kara haber telgraftan tez gider, kara haber Dersim'e, Elaziz'e, tüm bölgeye yayıldı. Çatışmada yakalanan iki çocuk ya Fırat suyu yol vermediği için ya da başka nedenlerden dolayı birkaç gün Çemişgezek cezaevinde bekletildiler. O zamanlar Fırat suyu sal ile geçilirdi. Bu iki çocuk Kayseri'den başlayıp Dersim'de Yılan Dağı'na vardıkları son ana kadar yollarda başlarından geçenleri, tüm ayrıntılarıyla hapishanede kendilerini ziyaret eden Kopo'nun tüm ahbap ve dostlarını anlattılar. Çünkü bildiklerini gizlemeye gerek kalmamıştı. Kayseri'den Dersim'e kadar olan uzun yolculuğu sorgu yapan subaya da anlattılar. Halk tüm olanları ayrıntısına kadar öğreniyordu. Küçük Çemişgezek kazasının her evinde, her kahvesinde, Dersim'in sürgün edilmeyen köylerinde, Hozat, Harput, Erzincan'dan Elazığ'a kadar geniş bölgede bu olay konuşuluyordu. Kopo'yu yakından tanıyan dostları, o yiğit adamdı, yazık oldu diye kara yaslara büründüler. Ama on binlerce kişinin katledildiği bir şiddet ve korku ortamında, Kopo ile karısının cenazelerine kimse yaklaşamadı. Cenazeler güneşin altında kaldı. Hüseyin tutukluluğunun 3. gününde sorgu anında komutandan bir istekte bulundu. Yanıma asker verin, gidip amcamgilin cenazelerini kaldırayım, kurda kuşa yem olmasınlar, yine cezaevine geleyim dedi. Komutan olur evladım diye cevap verdi. Aynı komutan sonradan Kopo gibi bir halk kahramanının mezarı ünlenir, gelecekte tehlike olur diye düşündü. Birkaç askeri odasına çağırdı. Hüseyin'in kollarına kelepçeyi vurun, cenazelerin bulunduğu yöne doğru götürün, ıssız bir yerde onun da işini bitirin dedi. 16 yaşındaki çocuğu Elazığ'daki İstiklal Mahkemesi'ne bile göndermeyi gerekli görmedi. Askerler elleri bağlı Hüseyin ile hemen yola çıktılar. Her söze inanan Dersim'in mert, dürüst, saf çocuğu bunun son yolculuk olduğunu bilmiyordu. O amcasının naaşını kaldırmaya gidiyordu. Şehrin batısında, çay bağındaki söğütlerin yanında, Tağar Çayı kıyısında verilen emri yerine getirdi askerler. 16 yaşında elleri bağlı bir çocuğu kurşunladılar. Ateş emri verildiğinde yufka yürekli askerin biri bu çocuğa kurşun sıkmaya kıyamamıştı. Silahın namlusunu biraz yukarı tutup havaya ateş etmişti. İşkence ve öldürme tutkusu ruhunu sarmış olan başçavuş bunu sezmiş olacak ki Hüseyin'in başını kesme görevini bu yufka yürekli askere verdi. Verilen emre uymak zorundaydı asker. Hüseyin'in başını keserken çemiş gezekten ezan sesi geliyordu. Ezan sesini duyan er günah işlediğini düşünerek korkuya kapıldı. İçinden bu ezanlar suç işleyenleri günahlardan arındırmaz diye düşündü. Kopo ile Hüseyin, Munzur'un süt gibi beyaz suyunu içmişlerdi. Munzur suyu kadar berrak, temiz ve dürüstlerdi. Munzur dağları kadar mağrur, Munzur suyu kadar enginlerdi. Aslanın yavrusu da aslan olur derler. Elazığ'da idam edilen yiğit amcası Nuro'nun ve haksızlığa karşı çıkma uğruna ölümden bile korkmayan Kopo'nun soyundandı Hüseyin. Onlara imrenmişti. Onlar gibi metanetli, mert ve korkusuz davranmıştı. Komutan da askerler de 16 yaşındaki bu çocuğun dağdaki çatışmadaki tavrına, bu ağır şartlarda amcasının mezarını düşünme cesaretine, korkusuzluğuna hayret ettiler. Bunu kahvelerde, sohbetlerde anlattılar. Tüm çevre köyler gencecik bir fidan olan Hüseyin'in yok edilmesiyle bir daha yaslara büründü. Bu yüce Dersim sevdası, bu yüce tutku, bu yüce inanç karşısında sadece sevenler değil, Kopo ile kızanlar da şaşkınlığa uğradılar. Onların korkusuz tavırlarına hayran kaldılar. Kopo'nun da Hüseyin'in de mezarı olmadı. Ama hayranlık duydukları, rüyalarında gördükleri, Nuro ve İdare İbrahim'in izinden gittikleri için Kopo ile yeğeni de Dersim halkı arasında destanlaştı. Onların boyun eğmez tavırları üzerine ağıtlar yaptı Dersim halkı. Kopo ile karısının kurşunlandığı Ali Boğaz Deresi ile üç küçük sevimli kızın vurulduğu yamaç karşı karşıyadır. Hatırlarsanız bu üç bacının vurulduğu, kanlarının toprağa karıştığı yerde dağ gülleri vardı. Mis kokulu kırmızı dağ gülleri hala her ilkbahar orada açmaktadır. Kopo ile Fecire'nin vurulduğu yerde ise her ilkbahar değişik renkte ve boynu bükük sarmaşık çiçekleri açmaktadır. Her rüzgar estiğinde baba ile annenin vurulduğu yerdeki sevgi çiçekleriyle karşı yamaçta üç bacının vurulduğu yerdeki dağ gülleri sağa sola hareket etmekle sanki birbirlerine sevgi öpücükleri göndermektedirler. Bu dramatik olaydan sonra dar günlerde Kopo'ya yardım eden, yiyecek ve silah temin eden Kivras'ı Kamure'de ihbar edildi. Askerler köye baskın yaptı ve onu da yakaladılar. Yiğit Kamure ölüme giderken Kopo'ya yardımlarından dolayı hiç pişmanlık duymadı. Köyünden ayrılırken ona üzgün bakan köylülerine, "Benim için hiç üzülmeyin," dedi. "Kopo gibi bir yiğit öldükten, çevremiz yasak mıntıkaya, viraneye çevrildikten sonra ben yaşasam ne çıkar? Zaten ben artık hayattan zevk alamazdım. Çünkü benim tanıdığım tüm dostlar, beni hayata bağlayan tüm değerler yok edildi. Dersim bir mezarlığa çevrildi. Ben bu mezarlıkta yaşayamam," diye son kelamını etti. Eli bağlı Kamuri'yi askerler alıp gitti. Nerede kurşunlandığını gören olmadı. Abdullah Paşa'nın emrini yerine getirmek için sağ kalan tek öksüz çocuğu Elazığ'a götürmek zorundaydılar. Lace Kope. Kopo'nun oğlu jandarmalarla Elazığ'a gönderildi. Öksüz çocuk koskocaman yer ile gök kubbesinin arasında yapayalnız kalmıştı. Öksüz'ü Abdullah Paşa'ya götürmek için Elazığ yolunda, Kopo'nun oğlunun yanında bulunan silahlı boz elbiseliler, belki de babasını ve yeğeni Hüseyin'i öldürenlerdi. Şok altındaki saf çocuk bu askerlerden Hüseyin'in ne zaman geleceğini sordu. Boz elbiseliler hiç cevap vermedi. Silahlı çatışmalara, tüm bu olup bitenlere inanamıyordu öksüz çocuk. Kendini bir korkulu rüya içinde sanıyordu. Oysa her şey gerçekti. Anasının, babasının ve yeğeni Hüseyin'in kesik kafaları şu anda boz elbiselilerin omzundaki heybenin içinde ve çocukla birlikte Abdullah Paşa'ya götürülüyordu. Aslında babasının, anasının ve üç kız kardeşinin vurulduğunu gözleriyle görmüştü zavallı çocuk. Ama içini yakan, ciğerlerini söken, beynini alt üst eden bu dayanılmaz acı olaylardan sonra gerçek hayatla hayalleri birbirine karıştırıyordu. Ve o tek umudu, hayata tutunacak tek dalı olan Hüseyin'in de öldürüldüğünü henüz bilmiyordu. Öksüz yavrucağızı Elaziz'de Abdullah Paşa'nın huzuruna çıkardılar. Paşa'nın odasındaki subaylar o dönemde henüz güçlü olan Nazi ordusuna özendiklerinden dolayı onlar gibi dizlere kadar uzayan körüklü deri çizme ve alttan paçaları dar, diz kapağından yukarı ise yandan geniş kavis yapan askeri pantolon giymişlerdi. O dönemler Hitler'in subaylarına aşırı özenti duyan bazı Türk subaylarının ellerinden at kamçısı bile eksik olmazdı. Subayların çoğu Avrupa'da fırtına estiren diktatör orduların etkisinde kalıyordu. Irkçılığın en önemli özelliği ise kendine benzemeyen, kendinden olmayan, ırka ve kültüre düşman olmak, yabancı olanı yok etmekti. Farklı kültürlere tolerans ve hoşgörü gibi kelimelerin ırkçı düşüncede yeri yoktu. O dönemler Avrupa'da esen ırkçı rüzgarların ta Dersim dağlarına kadar uzanabileceğini düşünenler çok azdı. Çünkü Dersim'de radyo veya televizyon yoktu. Gazete köylere hem ulaşmıyordu hem de köylerde okur yazar yoktu. Dünyada olup bitenlerden haberi olmayan Kopo'nun küçük oğlu, o anda bir oda içinde ve hayatında ilk defa gördüğü değişik kıyafetli, bol apoletli subayların arasında şaşkına dönmüştü. Siyah körüklü çizmeli subayların sert bakışları ve sorularına karşı bu zavallının hali bir ceylan yavrusunun kapana düşmüş, korku dolu, ürkek haline benziyordu. Yavrucak Kayseri'de öğrendiği yarım yamalak Türkçesiyle Kopo ile birlikte yedi canın, Develi'den ta Dersim'e kadar olan tüm yolculuğunu bir öksüz çocuğun saflığıyla sıkıntı ve kanter içinde yüksek rütbeli komutanlara anlattı. Sadece uzun yolculukta konakladıkları yerleri ve misafir kaldığı ev sahipleriyle köylülerin isimlerini bilmiyordu. Belki söylemek istemiyordu. Belki de Lace Kope, yani Kopo'nun oğlu, kendilerine iyilik eden babasının dostlarına nankörlük yapacak kadar küçülemiyordu. Bir karakol, bir köprü ve köprünün kırılan anahtarını da söylemişti. Ama köprünün ismini bilmiyordu. Kayseri'den bu karakola kadar geçen yolculukta kendi yanlarında bir silah, bir bıçak bile yoktu. Kopo Dersim'e tek başına kendi ailesi ve çocuklarıyla birlikte gitmişti. Silahları Dersim'de eskiden sakladığı yerden çıkarmıştı. Çocuğun söylediği bu son cümlede bir yanıltmaydı. Lace Kope kendilerine silah veren Kamure'ye zarar gelmesini istemiyordu. Komutanlar ise silahları Kamure'nin verdiğini biliyorlardı. Onlar bu yaştaki bir çocuğun bazı isimleri gizlemesine şaştılar. Küçük çocuğun anlattıklarını dinleyen paşa derin düşüncelere daldı. Bölüklerle, taburlarla, alaylarla koruma altına alınmış ve yasak mıntıka ilan edilmiş bir bölgeye, bir erkek olarak tek başına küçük bir aileyle, çocuklarıyla giden Kopo'nun amacı ne olabilirdi? Bu soruya mantıklı bir cevap bulamıyordu komutanlar. Cevap bulamayınca da kendi kendilerine kahroluyorlardı. Ölüme karşı ferman okuyan Kopo'nun bu tavrı, bu sevdası, bu inancı karşısında üç komutan hayret ve dehşet içinde kaldı. Abdullah Paşa ile birlikte iki komutanın bulunduğu odaya bir sessizlik çöktü. Komutanların aklı böyle bir yolculuğun, böyle bir şeyin olabileceğini kabul etmeye henüz müsait değildi. Ölüme rest çeken bu olağanüstü gerçek kabullenilecek gibi değildi. Eşkıya, haydut dedikleri Kopo'dan, yani bu kararlı, bu cesur insandan geri kalan ve kendi çocukları yaşlarında olan bu öksüze hayretler içinde baktılar. Komutanlar ilkokulda okuyan kendi çocuklarını hatırladılar. İsteselerdi bu çocuğu yok edebilirlerdi. Bu küçüğü öldürmeyi ya komutanlık gururuna yediremediler ya da bir asker olarak genelkurmayın emrine uymak zorunda kaldılar. On binlerce insanın katlinden sonra genelkurmay yazılı bir emir çıkarmıştı. Bundan sonra ele sağ geçen Dersimliler sürgüne gönderilir diye tüm yetkili yerlere bildirilmişti. Bu açık emre rağmen yargısız infaz edilen 16 yaşındaki Hüseyin'den dolayı Çemişgez'e karakol subayından hesap soran bir komutan veya başka bir resmi merci olmadı. Dersim'de dayanacak bir dalı kalmamıştı Kopo'nun küçük oğlunun. Çağrı naçar kalan Kopo'nun öksüz oğlu çocuk saflığıyla Abdullah Paşa'ya son umudu olan Hüseyin'in yanına gitmek istediğini söyledi. Hüseyin'in nerede olduğunu, ne zaman geleceğini sordu. Hüseyin onun hem oyun arkadaşı hem de bu darı dünyada tutunacak tek dalıydı. Paşa öksüze sen Hüseyin'i unut, o artık gelemez dedi. Zavallı yavrucak. Tek umudu ve yaslanacak tek dalı olan Heydo amcasının oğlu Hüseyin'in, çok güvendiği ve sevdiği Hüseyin'in de yok edildiğinin farkına vardı. Sustu, taş kesildi. Dersim'de yeteri kadar kan akıtılmıştı. Kan isteyenler kana doymuştu. Dersim insansızlaştırılmış ve amaca ulaşılmıştı. Sürgündeki en yakın akrabasının yanına göndermeye karar verdiler bu öksüzü. Aynı akşam çocuğu Batı'ya akrabalarının yanına sürmek için Elazığ garında trene yetiştirdiler. Kara tren istasyonundan hareket ettiği an ortalık zifiri karanlıktı. Bu karanlık gecede kara tren kocaman, upuzun bir kara ejderha gibi Batı'ya doğru süzülürken, Kopo'nun öksüzü kendini ejderhanın karnına düşmüş, yapayalnız kalmış bir esir gibi görüyordu. Öksüz yavrucak iki askerle birlikte ikinci kez aynı trenle aynı yollardan Batı'ya sürüldü. Sürgün listelerinden buldukları bir akrabasının yanına götürüldü. Belki de Dersim'de aynı yıllarda, aynı yollardan ve aynı kara trenle iki defa sürgüne uğrayan tek kişi bu ilkokul çağındaki çocuktu. Adı zabit olan bu öksüz en ağır yaşam koşullarında yoksulluklar içinde büyüdü. Delikanlı oldu ve evlendi. Oğulları, kızları, torunları oldu. 2000'e 6 kala ikinci sürgünü yaşadı ve 2005 yıllarında Adana'da Hakk'a yürüdü. 26. ayrımın sonu. Sayfa 260.